Ayrım 28. Kültürden irfana. Cemil Meriç. Sayfa 357. Binbir Gece ile Mukaddime. Hikayenin hasını Asya söylemiş ama pek ciddiye almamış hikayeyi. Yığınlar her çağda hikaye dinlemiş, hikaye okumuş. Edebiyat dünyasının kanun koyucuları masala da, kıssaya da küçümseyerek bakmış. Batı romanının erişemediği bir şahika, Binbir Gece. Doğudan çok Batı insanının hayalini kanatlandırmış. Batı'nın tecessüsünü gıcıklayan ve şuurundaki Doğu imajını besleyen kitaplardan biri. 18. asrın ilk yıllarında basılan Galland'ın Binbir Gece tercümesi. Sokaktaki adam için Doğu, hala Binbir Gece'de yaşayan hayal ülkesidir. Bakınız, muhteşem bir abide, Doğu Kütüphanesi, Cemil Meriç, Işık Doğu'dan Gelir içinde, İletişim Yayınları, İstanbul 2008, sayfa 110 ve dipnotu 5. İnsanlığın komedyası, 19. asır Avrupalısına seslenen bir Binbir Gece. İnsanlığın komedyası, Batı'nın Binbir Gecesi'dir. Dünyaya gelmiş insan yaratıcılarından en büyüğü Balzac. Thibaudet, bakınız, nihayet Balzac, Cemil Meriç, 40 Ambar, Cilt 1 içinde, İletişim Yayınları, İstanbul 1998, sayfa 250 ila 264. Gargantua ile Pantagruel, o bitmez tükenmez kitabın birkaç mebhası. Rabelais'in kitapları Avrupa'nın Binbir Gecesi. Pantagruel ile Gargantua bir abide, çamur ve mermerden yapılmış, bir yanı sis, bir yanı ışık. Hür Düşüncenin Mukaddes Kitabı. Bakınız, Fransa'da roman, Cemil Meriç, 40 Ambar, Cilt 1 içinde, sayfa 230 ila 234. İspanyol romanının tümü, Don Quixote'da dahil, o kaynak kitaptan fışkırmışa benzer. Picaro'nun alası Binbir Gece'de. André Gide hiçbir zaman kitabın büyüsünden kurtulamamış. André Gide 1869 ila 1951. Fransız yazar, 1947 yılı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi. Protestan bir ailenin çocuğu, babası hukuk profesörü. 8 yaşında Paris'teki Alsaç Okulu'na gönderildi. Çeşitli nedenlerle kesintilere uğrayan lise eğitimini 1889'da tamamladı. Bu arada piyano eğitimi de aldı, yaşamı boyunca piyanosundan ayrılmadı, müzikten kopmadı. Yazı hayatına 21 yaşında yayımladığı Le Cahier d'André Voltaire, André Voltaire'in defterleri ve Le Trait du Narcisse, Narkisos Üstüne İnceleme adlı kitapları ile başladı. 1893'te Kuzey Afrika gezisine çıktı. Arap dünyasının farklı değerlerini keşfetti. 1894'teki ikinci Kuzey Afrika gezisinde eşcinsel bir ilişki yaşayan Oscar Wilde ve Lord Alfred Douglas'la tanıştı. Eşcinselliğini baskı altında tutmaktan vazgeçti. 1895'te kuzeni Madeleine'le evlendi. Le Nourriture Terrestre, Dünya Nimetleri bu dönemde bitirdi. 1897. Edebiyatçı arkadaşlarıyla La Nouvelle Revue Française, NRF kurdu. 1909'da La Porte Étroite, Dar Kapı yayımladı. Birinci Dünya Savaşı'nda, Kızıl Haç'ta ve gönüllü insani kuruluşlarda çalıştı. 1923'te evlilik dışı bir ilişkisinden bir kızı oldu, Catherine. 1925'te Fransız ekvatoruna gitti. Dönüşünde sömürgeciliği eleştiren yazılar yazdı. Voyage au Congo, Kongo yolculuğu başlığı ile yolculuğunda tuttuğu jurnalini yayımladı. 1925'te çıkan Le Faux Monnayeurs, Kalpazanlar. Bir yıl sonra Si le grain ne meurt, Tohum Ölmezse izledi. Komünizme ilgi duydu. 1936'da Rusya'ya gitti ama hayal kırıklığı ile geri döndü. 1942'de tekrar Kuzey Afrika'ya gitti ve savaşın sonuna kadar burada kaldı. 1947'de Oxford Üniversitesi'nden Edebiyat Doktoru ünvanını aldı. Aynı yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nün de sahibi oldu. 1889'dan beri tuttuğu jurnalinin ilk cildini 1939'da yayımladı. İkinci cildi de 1950'de çıktı. Ölümünden bir yıl sonra Katolik Kilisesi eserlerini yasak kitaplar listesine aldı. Eserleri 1932 ile 1939 arasında 15 cilt halinde yayımlandı. Ouvre complète d'André-Gide, Paris Edition NRF. Bütün eserleri Gallimard Yayın Evi'nin Pleyt kitaplığında yeniden basılmaktadır. Kızı tarafından kurulan ve Fondation Catherine Gide adını taşıyan vakfın amacı, dil ve coğrafya sınırı tanımadan André Gide'in eserinin edebi ve kültürel açıdan değerlendirilmesidir. Mart 2011'de Fransa'da yapılan uluslararası bir kolokyumda Gide Çağdaş Yaklaşımlar, Fransa'da ve Fransa dışında Gide, Gide'i yeniden yayımlamak gibi ana temalar etrafında çeşitli bildiriler sunuldu. Bu bildiriler 337 sayfalık bir kitap halinde Ekim 2012'de basıldı. Actualité d'André Gide, Acte du Colloque International Organs et Tolon et à Hydre le 11 Mart 2011. Edition Honneur Champion Paris 2012. Gide'in birçok eseri Türkçe'ye de çevrilmiştir. Bu çeviriler Fransa'daki baskı tarihlerine göre şöyle sıralanabilir. Le Noritos Terrestre, Mercure de France 1897. Le Nouvel Norito, Gallimard 1935. Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetler, çeviren Tahsin Yücel. Can Yayınları 1989. Le Moraliste, Mercure de France 1902. Ahlaksız, çeviren Mehmet Ali Ağoğulları, İmge Kitabevi Yayınları 2002. Bir başka çeviri de Ayrı Yol başlığı ile Tahsin Yücel tarafından yapıldı. Can Yayınları 2009 ve 2011. La Porte Étroite, Mercure de France 1909. Dar Kapı, çeviren Buket Yılmaz, Timaş 2011. Isabel NRF 1911. Isabella, çeviren Aysel Bora, Can Yayınları 2011. La Symphonie Pastorale NRF 1919. Pastoral Senfoni, çeviren Buket Yılmaz, Can Yayınları 2009. Dostoyevski Plon 1923. Dostoyevski, çeviren Bertan Onaran, Der Yayın Evi 1965 ve Can Yayınları 1998. Le Faux Monnayeur NRF 1925. Kalpazanlar, çeviren Tahsin Yücel, Can Yayınları 2012. Sile Grand de Mort, NRF 1926. Tohum Ölmezse, çeviren Aysel Bora, Can Yayınları 2010. L'École de Femme, NRF 1929. Kadınlar Okulu, çeviren Tahsin Yücel, Can Yayınları 2011. Not sur Chopin, 1938. Chopin üzerine notlar, çeviren Ömer Bozkurt, Can Yayınları, 2. baskı 2011. Thies New York Pantheon Books ve Paris NRF 1946. Tesus, çeviren Aysel Bora, Can Yayınları 2011. Leratur Eats e Calendis 1946. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden Dönüş, çeviren Ender Bedisel, Anahtar Kitapları 1992. Bizde neden Gide yok? Çocuk Gide okumayı söker sökmez eline iki kitap tutuşturulmuş. Kitabı Mukaddes'le Binbir Gece, yani Bütün Doğu. O iki kitabı anlayarak, sindirerek, severek okuyan kaç Türk aydını var? Ne Kitabı Mukaddes'i kavrayacak irfan seviyesine ulaşmışız, ne Binbir Gece masallarını. Üzülerek altını çizelim, dilimizde hala okunabilecek bir Binbir Gece yok. Kitabı Mukaddes var mı sanki? İnsanı bütün zaaflarıyla yakalamış Asya, şuuru ve şuur altını hiçbir peşin hükme kapılmadan aydınlatmış. Hazinelerimizin hepsini batılı hocaların himmetiyle tanıyoruz. Gide'in bir yumurcakken ezberler gibi okuduğu Gallant tercümesini ben 20 yaşlarında keşfettim. Soluk, sisli, iyidiş edilmiş, Fransızlaştırılmış bir Binbir Gece. Mardrus'un 16 cilt tutan nefis tercümesini 50 yaşlarında karıştırabildim. Antoine Gallant, Le Mille et Une Nuits, Conte Arabes ilk baskısı, Chelavu de Claude Barbin, Paris, 1704 ila 1717, 12 cilt. Le Mille et une Nuits, Comtesse Traduce par le Dr. Joseph Charles Madrus, Edition de la Revue Blanche, Paris, 1899 ila 1902, 11 cilt ve Charpentier et Pascal, Paris, 1903 ila 1904, 5 cilt olmak üzere toplam 16 cilt. Doğu'nun en büyük bedbahtlığı kendine yasaklar icat etmesinde. Binbir Gece'yi okuyanlar gizli bir günah işler gibi karıştırmış o canım kitabı. Duyduğu zevkten utanmış. Bu utanç duygusu hakikatte bize mahsus bir zaaf değil. Bir Tükidides, inkar kabul etmez tecessüsüne rağmen Satirikon'dan habersizdir. İmparatorluk Roması'nda kaleme alınan ilk gerçek hikaye Satirikon. Petro'nun bu romanı hem kamil bir cerbeze, hem kılı kırka yaran bir incelik, hem de kibar bir ahlaksızlık sergiliyor. Renan, bakınız romanın tarih öncesi. Cemil Meriç, 40 Ambar, cilt 1 içinde, sayfa 156-157. Şövalye romanlarını yasak eden Şalken, boş zamanlarını o hikayeleri okumakla geçirirmiş. 4. Murat da Şaribül Leyl ve Nehar iken meyhaneleri kapatmamış mı? Şark için hikaye istimnaya benzeyen mekruh bir zevk kaynağı. Galiba batılıdan farkımız kabuklu hayvan oluşumuzdan ibaret. Mukaddime de Araf'ta beklemiş asırlarca. İbn Haldun'u bütün derinliği ve bütün yeniliğiyle ne Pirizade tanıyabilmiş ne Cevdet Paşa. İnsanlık mukaddimeyi yeni yeni keşfediyor. Tunuslu hakim düşündüklerimizi 600 yıl önce söylemiş. Düşündüklerimizi ve düşünmediklerimizi. Ortalama bir aydının çok güç okuyabileceği, ağzına kadar düşünceyle, bilgiyle dolu bir kitap. Bakınız, kendi semasında tek yıldız. Cemil Meriç, Umran'dan Uygarlığa, İletişim Yayınları, 1996, sayfa 139 ila 144 ve İbn Haldun ve Cemil Meriç, Işık Doğu'dan Gelir içinde, sayfa 271 ila 279. Avrupa, birçok sulandırılmış mukaddimeleri okuyup İbn Haldun'un keşiflerini yeniden keşfettikten sonra Tunuslu dahiyi anlamaya başlamış. Fransa, insan zekasının sekreteridir sözü bu bakımdan yabana atılacak bir hüküm değil. Sanıyorum ki Müslüman doğunun insan zekasına armağan ettiği binlerce eser arasında tazeliğini hiçbir zaman kaybetmeyen vahiy eserlerini bir yana bırakırsak iki şaheser var. Binbir Gece ile Mukaddime. Arap Edebiyatı. Edebiyat tarihi, Batı'da da 19. asrın sonlarına doğru ilmi bir hüviyet kazanan bir çalışma alanıdır. Edebiyat tarihinin tarihi, Cemil Meriç, 40 Ambar, Cilt 1, Rümuzül Edep içinde, İletişim Yayınları, İstanbul, 1. Baskı, 1998, sayfa 379 ve devamı. Divan şairleri çok defa medreseden yetişmişlerdi. İslam dünyasının belli başlı edebiyat mahsulleri yabancıları değildi. Hemen her şairin divanında Farsça şiirler yer alırdı. Arapça daha çetin ve kutsiyetle haleli bir dil olduğundan Farsçaya kıyasla daha az bilinirdi. Osmanlı aydınları sık sık ziyaret ettikleri İslam dünyasının muhalledatını bir çeşit has bahçeleri sayarlardı. Sadi'nin Gülistan ve Bostan'ı, Cumhuriyete kadar rüştiye talebelerinin tecessüsünü açıktı. Bununla beraber kalabalığın okuyabileceği derli toplu bir edebiyat tarihi tertip edilmemişti. Muallim Naci, Arap ve Acem edebiyatının belli başlı şaheserlerini her fırsatta tanıtmaya çalışmıştır. Ama ilk İran edebiyatı antolojisi Ser Amedan-ı Sühan, Hüseyin Daniş, Pedram, 1870 ila 1942, Türk yazar. Rüşdiye ve Mülkiye'de okudu, Fransızca ve İngilizce, sonra da İran'a giderek Arapça ve Farsça öğrendi. Gazetecilik yaptı. Düyun-u Umumiye'de mütercim, Galatasaray'da hoca, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde İran Edebiyatı ve Farsça dersleri verdi. Çeşitli gazete ve dergilerde şiir ve makaleleri yayımlandı. Başlıca eserleri Nevai Sarir, 1899, Ser Amedan-ı Sühan, 1911, Talim-i Lisan-ı Farisi, 1915, Zerdüşname 1916, Hediye İsal 1926, Rıza Tevfik'le birlikte çevirdiği Tercüme ve Şerhi Hali Ömer Hayyam 1927 tarafından hazırlanmıştır. 1909'da İstanbul Darülfünunu Tarihi Edebiyatı İran müderrisi olan bu zat, Tercüme-i Hal ve Şerhi Ömer Hayyam'ı da dilimize kazandırmıştır. İlk Arap Edebiyatı tarihi de Bağdatlı Fehmi Bey tarafından Darülfünun'da tedris edildikten sonra İstanbul'da bastırılmıştır. 900 büyük sayfa tutan bu çok değerli eser, cahiliye devri Arap Edebiyatı'nı incelemektedir. Bağdatlı Müderriszade Fehmi Efendi, ölümü 1944, Tarihi Edebiyatı Cahiliye, Cilt 1, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1332-1917. İslam dünyası bu ferdi himmetlerden sonra tekrar karanlığa gömülür. Ali Nihat Tarlan Bey'in, Ali Nihat Tarlan 1898 ila 1978. Edebiyat tarihçisi, şair, yazar. Darülfünun'un Fransızca ve Farsça bölümlerini 1920 yılında da Edebiyat Fakültesini bitirdi. İstanbul'un çeşitli liselerinde Fransızca, Farsça, Edebiyat ve Türkçe öğretmenliği yaptı. 1933'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne Metinler Şerhi doçenti olarak tayin oldu. 1941'de profesörlüğe yükseldi. 1953'te Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü Başkanlığına getirildi. 1972'de emekli oldu. Asıl uzmanlık alanı olan divan edebiyatı araştırmalarının yanı sıra İran ve Pakistan edebiyatlarından çeviriler yaptı. Farsçadan çevirdiği söylenen İran Edebiyatı Tarihi de Profesör Doktor Ali Nihat Tarhan, Dünya Edebiyatına Toplu Bakışlar 4, İran Edebiyatı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1944, 168 sayfa. Cemal Sezgin'in Huart'tan dilimize aktardığı Arap Edebiyatı da Huart Clement, Arap ve İslam Edebiyatı Tarihi, Clement Huart, La Literatür Arap, Paris 1923, çeviren Cemal Sezgin, Tisa Matbaacılık, Ankara 1971, 436 sayfa. Cumhuriyet devrinin anılmaya layık hayırlı birer teşebbüsüdür. Üzülerek söyleyelim ki kendi dünyamızı tanımıyoruz. İrfanımızın kökleri küt, tecessüsümüzü harekete geçirmiyor. Çağdaş Arap düşüncesi ise Adnan Cemgil'in Enver Abdülmalik'ten çevirdiği Çağdaş Arap Düşüncesi, Bağımsızlık, Sosyalizm başlıklı eserden tanıyoruz. Doktora tezi olarak hazırlanan bu değerli antoloji, ne yazık ki ülkemizde çok az okunmuştur. Bunda yazarın tanınmış bir Marksist olması ve kitabın Altın Kitaplar gibi daha çok harcı alem romanlar yayımlayan bir müessese tarafından basılması da rol oynamıştır. Kitabın Müslüman aydınlarca ele alınması, Arap dünyasının bütünüyle anlaşılması için çok yararlı olurdu. Enver Abdülmalik, Çağdaş Arap Düşüncesi, Bağımsızlık, Sosyalizm, Anur Abdülmalek, Le Pens Politik Arap Contemporain, Seul, Paris, 1970, çeviren Adnan Cemgil, Altın Kitaplar Yayın Evi, İstanbul 1971, 504 sayfa. Huart'ın Arap Edebiyatı eserinin ön sözünden şunları öğreniyoruz. Fransızca bir Arap Edebiyatı tarihi yoktu. İngilizce'de de pek yetersiz bazı kitaplar yayımlanmıştı. Rusya ile İtalya ise bu bakımdan daha talihlidirler. Ama Arap Edebiyatı'nı bütünüyle inceleyen Avusturyalı bir müsteşrik olan Hammer Purgstall'dır. Viyana'da basılan 7 ciltlik Arap Edebiyat Tarihi 1850 ila 1856 sayısız vesikaları göz önüne sermiş, ne var ki bunları gerektiği ölçüde değerlendirememiştir. Hammer, Purgstall, Joseph Bon, 1774 ila 1886. Histoire de la Literatür Arap, Geçişte der Arap Literatür, Viyana, 1850 ila 1856. 7 cilt, yazarının 12 cilt olarak tasarladığı eser, 13. yüzyıla kadar uzanan dönemi kapsar. 7. ve son cilt Hammer'in ölümünden sonra yayınlanmıştır. Konu üzerinde son büyük eser Brockelmann'ın 2 ciltlik Arap Edebiyatı Tarihi'dir. 1. cildi 1897-98 Weimar, ikinci cildi Berlin 1902. Brockelmann Karl 1868 ila 1956. Geçişte der Arabischen Literatur, ilk baskı 1. cilt Weimar 1898, 2. cilt Berlin 1902. İkinci baskı 1. cilt Leyden 1937, 2. cilt 1943. Birçok tenkitlere uğrayan bu kıymetli eser, gerçek bir edebiyat tarihinden çok faydalı malumatı bir arada toplayan bir eserdir. Brockelmann gerek Avrupa kütüphanelerindeki kataloglardan, gerekse İstanbul Cami kütüphanelerindeki Arapça kataloglardan yararlanmıştır. Marif Nazırı Münif Paşa'dan da hayli yardım görmüştür. Eserini kılavuz olarak kullandık. Brockelmann'ın ilk cildi her şeyden önce tarihidir. İlk bölüm Arapların milli edebiyatına, yani doğrudan doğruya kavmi edebiyata ayrılmıştır. İkinci bölüm İslamiyet'i kabul eden bütün milletlerin Arapça eserlerini kucaklar. İlk bölümün birinci babı kaynaklardan Hazreti Muhammed'in nübüvvetine kadar olan dönemi, ikinci bab Hazreti Muhammed'in zamanını, üçüncüsü Emeviler devrini ele alır. İkinci bölüm Abbasi hilafetinin başlangıcından bin yıllarına kadar uzanan klasik döneme ve Bağdat'ın Moğollar tarafından 1258'de alınışına kadar uzanan klasik sonrası döneme ayrılmıştır. Brockelmann'ın ikinci cildi, Bağdat'ın zaptından Mısır'ın 1517'de 1. Selim tarafından fethine kadar geçen devreyi ve modern zamanları 1517'den zamanımıza kucaklar. Edebiyatın altın devri bin yıllarına kadar olan dönemdir. Bin yıllarında inhitat hissedilmeye başlar. Ne var ki Abbasi hilafetinin çöküşü ve Mısır'ın Türkler tarafından fethedilmesi siyasi bakımdan dikkate layık sonuçlar doğurmuşsa da edebiyat üzerinde büyük bir etki yapmamıştır. Binaenaleyh, Brockelmann'ın tasniflerine fazla önem vermemeliyiz. Brockelmann'ın üslubu da çok kurudur. Biz daha çok verdiği bilgilerden yararlandık. Clement Huart, A.G.E. Brockelmann'dan sonra İslam dünyasına ait bibliografyayı Sauvaget'in İslam Doğu'nun tarihine giriş. Sauvaget, Cem, 1901 ila 1950. Introduction et l'histoire de l'Orient Muslimin, Elements de Bibliographie, Edition Revue et Complète par Cahen, Maisonneuve, Paris, 1961, 257 sayfa, ilk baskısı 1943 adlı eserinde buluyoruz. Kronolojik ve sistematik zengin bir izahlı bibliografya. 28. ayrımın sonu, sayfa 364.